Ayrım 16.
Mila'nın hikayesiyle ilgili bir olay daha olmuş, o da Capua'da geçmişti. Milan Glasinchani'nin rüya ya da gerçek Capua'da son kumar oynadığı o uğursuz gecenin ertesi günü, güneşli güzel bir sonbahar günüydü. Günlerden cumartesiydi. Cumartesi günleri her zaman Vişegradlı Musevi tüccarlar erkek çocuklarıyla birlikte Capua'da toplanırlardı. Çocukların üzerinde atlas şalvarlar, çuha fermene, başlarında kırmızı yassı bir fes olduğu halde sanki içinde birini arıyorlarmış gibi ırmak boyunca tembel tembel gezinerek Allah'ın gününü kutlarlardı. Ama daha çok Capua'da oturur, bağıra bağıra ateşli ateşli İspanyolca konuşur, Sırpçayı da yalnız küfür ettikleri zaman kullanırlardı. O gün Capua'ya ilk gelenler arasında sofu ve fakir bir adam olan berber Avram Gao'nun büyük oğlu Bukus Gao'n da vardı. Bukus 16 yaşındaydı. Henüz bir iş, bir meslek sahibi olamamıştı. Delikanlı bütün gaonlardan farklı olarak biraz havaiydi. Bundan ötürü de doğru dürüst bir iş bulamamıştı. Bu onu herkesinkinden daha karlı, daha üstün bir iş aramaya zorlamaktaydı. Oturmak isteyince taş sıranın temiz olup olmadığına baktı. O zaman iki taşın arasına sıkışmış ince bir şeyin parlamakta olduğunu gördü. Bu insan gözüne o kadar değerli gelen altın pırıltısıydı. Daha dikkatle baktı. Şüphe yoktu. Oraya bir duka altını sıkışmıştı. Delikanlı hem kimsenin görüp görmediğini anlamak hem de altını çıkaracak bir şey aramak için etrafına bakındı. Ama hemen günün cumartesi olduğunu ve herhangi bir işle uğraşmanın günah olacağını hatırladı. Şaşkın ve heyecanlı bir halde oraya oturdu. Öğleye kadar yerinden kıpırdamadı. Yemek vakti gelip de genç ihtiyar bütün Museviler evlerine dönünce kalın bir saman çöpü buldu. Cumartesini de günahı da unutarak altını sıkıştığı yerden çıkardı. Kuru bir yapraktan daha ağır olmayan bir Macar altınıydı. Eve yemeğe geç kaldı. Yuvarlak, alçak masada fakir sofralarının önüne oturunca bu masanın başında 13 kişiydiler, 11 çocuk anne ve baba. Vaktinde yemeğe gelmesini bile bilmediği için onu serserilikle suçlayan babasının paylamasına aldırış etmedi. Kulakları uğulduyor, gözleri kamaşıyordu. Çoktandır hayal ettiği lüks hayat artık gerçekleşiyordu. Sanki cebinde güneşi taşıyormuş gibiydi. Ertesi günü Bukus fazla düşünmeden doğru ustami için hanına koştu. Gece gündüz kumar oynanan küçük odaya gitti. Bu çoktan beri yapmak istediği bir şeydi. Ama hiçbir zaman cebinde oyun oynayacak parası olmamıştı. Şimdi artık şansını deneyebilecekti. Orada heyecan ve endişe dolu birkaç saat geçirdi. İlkini onu şüpheyle karşıladılar. Ortaya altını çıkarınca bir yerden aşırmış olacağını düşündüler ama ses çıkarmadılar. Her kumar oynayanın parasının nereden geldiğini düşünecek olsalardı. Yeni kumarcı için üzücü dakikalar başladı. Kazanınca beynine kan hücum ediyor, sıcaktan ve terden gözleri buğulanıyordu. Fazlaca kaybedince de soluğu kesiliyor, kalbi duracakmış gibi oluyordu. Ama bu işkencelerden sonra yine de handan cebinde 4 duka altınıyla çıktı. Ateş içinde yanmasına, kızgın sopalarla dövülmüş gibi kendini bitkin hissetmesine bakmadan dimdik ve gururla yürüyordu. Alev alev yanan gözleri önünde yoksulluğunun üstüne ışıklar saçan uzak ve parlak ufuklar açılıyordu. Altının yalnızca pırıltısını değil, ağırlığını da hayatında ilk kez duyuyordu. Aynı sonbaharda Bukus profesyonel bir kumarcı oldu ve aile ocağından ayrıldı. Büyük oğlunun yaptıklarından dolayı ihtiyar Gao'n yerlerin dibine geçiyor, utanıyordu. Bütün Musevi cemaati oğlanın bu felaketini kendi felaketiymiş gibi hissediyordu. Bukus daha sonraları kasabayı bıraktı ve dünyada kumarcı olarak alın yazısını tamamlamaya gitti. 14 yıl geçtiği halde hala ondan haber alınamamıştı. Söylendiğine göre bütün suç Capua'da bulunan ve sıkıştığı yerden cumartesi günü çıkarılan şeytanın altınındaydı. 13. İşgalin 4. yılı gelmişti. Bir dereceye kadar her şey yatışmış, yerli yerine oturmuştu. Türklerin zamanındaki o tatlı ve sakin yaşam yoktu. Bu zaten imkansızdı. Ama yeni anlayışa göre her şey düzenleniyordu. Tam o sıralarda ülkede yine kargaşalıklar başladı. Kasabaya yeni askeri birlikler geldi ve Capua'ya tekrar nöbetçi kondu. Bu şöyle olmuştu. O yıl yeni hükümet Bosna Hersek'te zorunlu askerlik uygulamaya karar verdi. Bu halkta özellikle yerli Müslümanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. 50 yıl önce padişah Avrupalılar tarzında eğitim görmüş, düzenli bir ordu kurmaya karar verdiği zaman hemen isyan bayrağını çekerek çarpışmışlardı. Epey kan dökülmüştü çünkü Hristiyanlar gibi giyinmek, göğüsleri üstünde bir haç gibi çaprazlama kayışlar taşımak istemiyorlardı. Şimdi yine aynı üniformayı giyecek, üstelik de yabancı dinden yabancı bir hükümdara hizmet edeceklerdi. Daha işgalin ilk yıllarında evleri sayıp numaraladıkları ve nüfus sayımı yaptıkları zaman bu uygulamalar yerli Müslümanlarda epey endişe ve korku yaratmıştı. Bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi kasabanın en ileri gelen, en okumuş Müslümanları bu kararların ne anlama geldiğini, bunlara karşı alınması gerekli önlemleri konuşmak için aralarında gizlice bir toplantı yaptılar. Kasabanın bu kalbur üstü insanları Mayıs ayının bir gününde bir rastlantıyla olmuş gibi Kapıya'nın sofasında buluştular. Bir yandan önlerine bakarak sessizce kahvelerini içerlerken bir yandan da yavaş sesle hükümetin bu şüpheli kararlarını konuştular. Yeni uygulamalardan hiç kimse hoşnut değildi. Bunlar anlayışlarına, yaşayış biçimlerine, geleneklerine bütünüyle aykırıydı. Bütün kişisel işlerine ve yaşayışlarına karışması onlara anlamsız bir davranış gibi geliyordu. Ama hiç kimse bu kararların gerçek anlamını, bunlara karşı alınması gereken önlemleri bilmiyordu. Aralarında Ali Hoca da vardı. Kapıya pek ender geliyordu. Çünkü sofaya çıkan basamakları gördüğü zaman kulağında tuhaf bir sızı duyardı. Müderris Hüseyin Efendi hem güzel konuşan hem çok okuyan bir adam olduğundan evlerin önüne konan bu sayıların ve nüfus sayımının anlamını herkesten iyi anlayabilirdi. Bana öyle geliyor ki bu bir gavur icadıdır diye söze başladı. Fazla değilse bundan 30 yıl önce Travnik'te Tahir Paşa adlı bir vezir vardı. Hristiyandan dönme, münafık, ikiyüzlü bir adamdı. Müslümanlığı kabul etmekle birlikte kalben eskiden olduğu gibi Hristiyan kalmıştı. Anlattıklarına göre yanında her zaman bir çan bulundurur, uşağını çağıracağı zaman papazlar gibi bu çanı çalarmış. İşte Travnik'te evlere numara koyan ilk insan bu Tahir Paşa oldu. Her evin üstüne numaralı bir tahta çaktırdı. O yüzden ona tahtacı lakabını takmışlardı. Ama halk ayaklandı, bütün bu tahtaları söküp bir araya topladı ve yaktı. Az daha kan dökülecekti ama bereket versin İstanbul buna haber aldı. Tahir Paşa'yı geri çağırdılar. Şimdi de ona benziyor. Nimseliler her şeyin, hatta yaşlarımızın bile hesabını tutmak istiyorlar. Müderris'i dinlerken herkes susmuş önüne bakıyordu. Müderris günün olayları üstünde fikir yürütmektense eskiden geçmiş olayları anlatmasını severdi. Yine her zamanki gibi sabırsızlanan Ali Hoca oldu. Bunun nimselilerinin diniyle bir ilgisi yok, Müderris Efendi dedi. Bunu çıkarları için yapıyorlar. Onlar boş yere vakit geçirip eğlenmiyorlar. Uyurken bile hep işlerini düşünüyorlar. Daha göremiyoruz ama yakında göreceğiz. Rahmetli Şenbi Bey, nimselilerin bombasının fitili uzun olur derdi. Ne kadar haklıymış. Evleri numaralamaktaki maksatları bence yeni bir vergi koymak içindir. Ya da asker toplamak niyetindedirler. Ne yapmak gerektiğini bana soracak olursanız şöyle düşünüyorum. Hemen isyan etmek için bunu yapacak güçte bir ordumuz yok. Bunu kul da bilir, Allah da. Ama her emredilene de boyun eğmeyiz. Onların koydukları numaraları hiçbirimiz aklımızda tutmayalım. Doğduğumuz tarihi de doğru söylemeyelim. Varsınlar kendileri bulsunlar. Eğer fazla ileri gider, çocuklarımıza da el atacak olurlarsa o zaman buna razı olmayalım. Allah'ın izniyle kendimizi savunalım. Hükümetin bu can sıkıcı uygulamaları üzerine bir süre daha konuştular. Ama genel olarak Ali Hoca'nın söylediklerini kabul ettiler. Pasif direnme. Yaşlarını saklayacak ya da yanlış bilgi vereceklerdi. Kadınlara gelince bu konuda bir şeyler sormaya cesaret edemezlerdi. Çünkü bu büyük bir hakaret olurdu. Hükümetin bütün emirleri ve korkutmalarına bakmayarak bu numaralı levhaları ya görülmeyen yerlere ya da tersine asıyorlardı. Bazen evlerini badana ederken sözüm ona farkına varmamış gibi bu levhaların üstünü de badanalıyorlardı. Direnişin gizli ama ciddi ve şiddetli olduğunu gören hükümet de hoşgörüyle davranıyor, kanunu bütün şiddetiyle uygulamaktan çekiniyordu. Bu olayların üstünden 2 yıl geçmişti. Herkes bunları unutmaya başladığı sırada asker toplama sorunu çıktı. Sosyal durumu ya da dini ne olursa olsun bütün gençler askerlik görevini yapacaklardı. Doğu Hersek'te açıkça bir ayaklanma baş gösterdi. Bu kez Müslümanların yanı başında Sırplar da yer almışlardı. Ayaklanmanın elebaşısı yabancı devletlerle, özellikle Osmanlı Devleti ile ilişki kurmaya çalışıyordu. Yeni hükümetin Berlin Kongresi'nin ona verdiği yetkileri aştığını, hala Türk egemenliği altında bulunan işgal bölgesinde asker toplamaya haklı olmadığını iddia ediyordu. Bosna'da örgütlenmiş bir direnme olmadı ama ayaklanma Foça ve Gorazde'den Nişegrad'ın bucaklarına kadar yayıldı. Dağınık çalışan isyancılar yenilgiye uğramış, birliklerin kalıntıları Sırbistan'a ya da sancağa sığınmaya başlamıştı. Böyle sıralarda hep olduğu gibi haydutluk da alıp yürümüştü. İşte bunun için bunca yıl sonra tekrar Kapıya'ya sürekli bir nöbetçi kondu. Kış olduğu ve kar yağdığı halde iki jandarma gece gündüz nöbet bekliyordu. Şüpheli gördükleri yolcuları durduruyor, üstlerini başlarını arıyorlardı. İki hafta sonra kasabaya Strekorps birliği geldi. Kapıya'da jandarmaların yerini aldı. Hersek'te isyan ciddi bir hal alır almaz hareket halinde bir birlik olan bu Strekorps kurulmuştu. Bu birlik engebeli arazide eğitim görmüş, ona göre silahlandırılmış yüksek maaşlı gönüllülerden oluşmuştu. Aralarında vaktiyle işgal kuvvetleriyle gelen erler de vardı. Onlar geri dönmek istemediklerinden Strekorpslarla kalmayı tercih etmişlerdi. İçlerinde jandarmadan oraya geçenlerde olduğu gibi kılavuzluk görevini yapan yerli kura askerleri de bulunuyordu. Uzun ve sert geçen kışa bakmayarak Strekorps'a bağlı iki asker Kapıya'da sürekli olarak nöbet tuttu. Genel olarak bunlardan biri yabancı, biri yerli oluyordu. Kara George isyanında olduğu gibi bir karakol kurulmamış, öldürülen olmamış, başlar kesilmemişti. Ama bu kez de Kapıya'nın her kapatılışında olduğu gibi kasabada derin izler bırakan olaylar geçmişti. Çünkü böyle kritik çağlar bazılarına felaket getirmeden kapanmaz. Sırayla nöbet tutan Strekorps erleri arasında Doğu Galiçyalı bir de Rus bulunuyordu. Adı Gregory Fedun'du. 23 yaşındaki bu delikanlının dev gibi bir boyu ama çocuksu bir ruhu vardı. Ayı gibi kuvvetli, genç bir kız kadar da utangaçtı. Askerlik görevini yaptığı sırada bölüğünü Bosna'ya atamışlardı. Glasinac ve Malaya savaşlarında bulunmuştu. Sonra da 1,5 yıl Bosna'da çeşitli garnizonlarında çalışmıştı. Terhis zamanı gelince Galiçya dolaylarında Kolomiya'daki baba evine dönmek ona zor gelmişti. Çünkü orada çocuk başka her şey kıttı. Peşte'de henüz alayından ayrılmadan Strekorps için gönüllü toplamaya başlamışlardı. Aylarca süren çarpışmalar sırasında Bosna'yı yakından tanıdığı için başvurusunu hemen kabul ettiler. Güzel ormanlarıyla küçük boşnak kasabalarını tekrar göreceği için seviniyordu. Oralarda kah tatlı kah sıkıntılı günler geçirmişti. Şimdi o sıkıntılı günler ona güzel günlerden daha parlak geliyordu. Gönüllü maaşından ailesine birkaç forint gönderdiği zaman annesinin, babasının, kız ve erkek kardeşlerinin sevincini gözlerinin önüne getiriyor, göğsü kabarıyordu. Şansı da yardım etmişti. Onu isyancıların çarpıştığı Herse'ye değil de Nerina üstündeki bir kasabaya yolluyorlardı. Orada görevi devriye gezmekle nöbet beklemek olacaktı. Kışı Kapıya'da çoğu zaman saatlerce tavan tepmekle, geceleri ise soğuğun taşı bile çatlattığı kasabanın üstünde gök kubbenin solduğu, yıldızların küçücük mumlar kadar parıldadığı açık havalı gecelerin ayazında soğuktan donan ellerini hohlamakla geçirmişti. Baharın ilk belirtisini Drina'nın eriyen buzlarıyla köprünün üst yanında birbirine yaslanmış dağların seyrek ormanlarında öten rüzgarın boğuk sesini de orada Kapıya'da karşıladı. Delikanlı sırası geldikçe nöbet bekliyordu. Topraktan, sudan yükselen ilkbahar pırıltıları yavaş yavaş bütün benliğini kaplıyor, duygularını ateşliyor, bulandırıyor, ona adeta bir sarhoşlukla karmakarışık düşünceler veriyordu. Nöbet beklerken Ukrayna türküleri söylüyordu. Şarkı söylerken ona öyle geliyordu ki sanki hep birini bekliyordu ve her geçen günde buna biraz daha inanıyordu. Mart başlarında komutanlık nöbet tutan birliklere bir bildiri gönderdi. Sağlam kaynaklardan alınan bilgiye göre tanınmış haydut Yakov Çakırlı'ya Hersek'ten Bosna'ya geçmiş, şimdi de Vişegrad dolaylarında bir yerde gizleniyormuş. Oradan da herhalde Türk ya da Sırp sınırına geçmek isteyecekti. Bu yüzden nöbette çok dikkatli olmaları hatırlatılıyordu. Illustre Korps erlerine Çakırlia'nın görünüşünü de tarif etmişlerdi. Kısa boylu, gösterişsiz ama son derece sinsi ve kurnaz bir adamdı. Etrafındaki nöbetçileri birçok kez atlatıp kaçmayı başarmıştı. Fedun bu emri de her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle dinlemişti. Bu kadar telaşı fazla buluyordu. Genişliği ancak 10 adım olan bu köprüden bir kimsenin görülmeden geçebileceğini akla ermiyordu. Onun için kapıya da gece olsun gündüz olsun birkaç saatlik nöbetini rahat ve endişesiz geçirmekteydi. Tabii biraz daha fazla dikkat ediyordu ama bu dikkati Yakov yüzünden değildi. Onun nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Dikkatini çeken şey ilkbaharın yaklaştığını belirten doğa olaylarıydı. İnsan 23 yaşında olur da kendini canlı ve güçlü hissederse bütün vücudu karıncalanırken çevresi hep bahar kokuları, bahar fısıltılarıyla dolarken dikkatini yalnızca bir şeye vermesi pek kolay değildir. Dar geçitlerde karlar eriyor, daha hızlı akan ırmak baş döndürüyor. Kuzeybatıdan esen rüzgar karlı dağlarla vadedeki tomurcukların kokularını birbirine katıyordu. Fedun bir terastan öbür terasa giderek enginleri seyrediyordu. Eğer gece nöbetindeyse duvara yaslanarak rüzgarla birlikte Malorus şarkıları söylüyordu. Gece olsun gündüz olsun içinden hep bir şeyler bekliyordu. Sanki gelecek biri varmış gibi. Hem tatlı hem acı bir duyguydu bu. Havada, suda, toprakta geçen harikulade olaylarda onu buna büsbütün inandırıyordu. Bir gün öğle vakti nöbet bekleyen delikanlının yanından bir Müslüman kızı geçti. Genç kızların henüz örtünmedikleri yaştaydı. Müsbütün de açık çıkmadıkları için bir şala sarınırlardı. Saçları, alınları, çeneleri kapatılır ama gözleri, yanakları ve ağızları açıkta kalırdı. Müslüman kızlarının örtülerin belki de yarın büsbütün gizleyeceği, henüz çocukluktan çıkmamış sevimli yüzlerini masum bir neşeyle gösterdikleri bir çağdır bu. Kapıya da kimsecikler yoktu. Fedun'un nöbet arkadaşı Praçalı Stevan adlı biriydi. Strekorps'a bağlı köylülerdendi. Oldukça yaşlı olan bu adam içkiye fazlaca düşkün olduğundan emirlere aykırı olarak taş sofada oturmuş uyukluyordu. Fedun genç kıza sıkıntılı ve sıkılgan bir bakışla baktı. Renkli şalı yürüyüşünün ahengine, rüzgarın esişine uyarak etrafında havalanıyor, güneşin altında canlı bir yaratıkmış gibi dalgalanıp parlıyordu. Sakin ve güzel yüzü şalın gergin kumaşıyla sıkıca çerçevelenmişti. Kirpiklerini kırpıştırarak gözlerini yere eğiyordu ve yanından böyle geçerek kasabanın ortalarına doğru gözden kayboldu. Delikanlı daha canlı adımlarla bir terastan ötekine gitmeye başladı. Gözü hep çarşı tarafındaydı. Şimdi artık beklediği biri vardı. Yarım saat sonra köprüye hala öğle vaktinin sessizliği egemendi. Genç Müslüman kız çarşıdan döndü. Yine heyecanlı delikanlının önünden geçti. Bu kez Fedun daha büyük bir cesaret göstererek ona uzun uzun baktı. Ne tuhaf, genç kız da yan gözle ona bakıyordu. Hatta fütursuzca gülümseyerek. Yüzünde birbirini oyunda aldatmaya çalışan çocukların o kurnaz ifadesi vardı. Tekrar dalgalı yürüyüşüyle gözden kayboldu. Genç ama dolgun vücudunu saran renkli örtüsü de binbir kıvrımla arkasında dalgalandı. Köprüyü geçtikten sonra şalının doğu desenleriyle canlı renkleri öbür kıyıdaki evlerin arasında daha bir süre göründü, sonra kayboldu. Delikanlı ancak o zaman bir rüyadan uyanır gibi sıçrayarak kendine geldi. Hala olduğu yerde aynı durumda duruyordu. Kendini toplayınca hemen tüfeğini yokladı. Sanki farkında olmadan bir şey kaçırmış gibi etrafına bakındı. Stephen Mart güneşinin aldatıcı sıcağı altında uyuyordu. Birden Fedun'a ikisi de bir kabahat işlemiş gibi geldi. Ne kadar sürdüğünü tahmin edemediği bu süre içinde yanlarından bir tabur asker geçse farkına varmayacaklardı. Telaşla Stephen'ı uyandırdı. Nöbet değişinceye kadar büyük bir dikkatle beklediler. Genç kız dinlenme süresinde de nöbet sırasında da bütün gün vicdanının önünden bir hayalet gibi birçok kez gelip geçti. Ertesi gün öğleye doğru çarşıda ve köprüde kimse bulunmadığı bir sırada yeniden göründü. Kurallarını pek iyi bilmediği bir oyun oynuyormuş gibi Fedun da yine bu şalla çerçevelenmiş yüze baktı. Her şey bir gün önceki gibi geçti. Yalnız bakışmalar daha uzun sürdü. Gülümsemeler de daha canlı ve daha cüretkar oldu. Sanki bu oyuna ortaklık ediyormuş gibi. Stephen yine taş sıranın üstünde uyukluyordu. Sonradan her zaman yaptığı gibi gözünü yummadığına, geceleri yatağında bile uyumadığına yemin etti. Dönüşte genç kız duraklar gibi oldu. Genç askerin gözlerinin içine baktı. Karışık ve anlamsız bir şeyler mırıldandı. Delikanlı dizlerinin büküldüğünü hissetti. Nerede olduğunu bile unuttu. Ancak rüyalarımızda büyük bir cüret gösterebiliriz. Genç kız tekrar öbür kıyıda gözden kaybolunca Fidun korkudan titremeye başladı. Bir Müslüman kızının bir Nemse askerine bakmaya cesaret etmesi inanılır şey değildi. Böyle hiç duyulmamış, eşi görünmemiş şeyler ancak rüyalarda olurdu. Bu ülkede ve onun durumunda olan birinin bir Müslüman kızına yanaşmaya, dokunmaya cesaret etmesinin nasıl bir tehlike yaratacağını çok iyi biliyordu. Bunu ordudayken de şimdi Strekorps'ta da kendilerine söylemişlerdi. Bu tür suçların cezası çok büyüktü. Gururları incinen öfkeli Müslümanlar tarafından öldürülerek bunu hayatlarıyla ödeyenler bile olmuştu. Bütün bunları biliyor, aykırı davranmak istemiyordu. Ama işte tam tersini yapıyordu. Mutsuz insanların felaketi bundan ileri gelir. Parlak ve erişilmez olan şeyler bir an için onlara kolayca erişilecekmiş gibi görünür. Ama bu istek insanın içine bir kez yerleşti mi, her şeye rağmen onlara el uzatana getirecekleri felaketlerle tekrar erişilmez hale gelirler. Üçüncü günü öğleye doğru Müslüman kızı yine geçti. Tıpkı rüyada gibi her şey delikanlının gönlünün çektiği biçimde oldu. Büyük gücü altında başka her şeyi silen tek gerçek gibi. Steven yine uyukluyordu. Hiç gözünü kırpmadığına inanarak kapıdan kimsenin geçmediğine yemin etmeye hazırdı. Delikanlı yine bir şeyler mırıldandı. Genç kız da yavaşladı ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Bu tehlikeli ve inanılmaz oyun böylece sürüp gitti. Dördüncü günü de genç kız yine kapıya da kimsenin bulunmadığı bir sırada geçti ve aşktan yanıp tutuşmakta olan delikanlıya bundan sonraki nöbetini ne zaman tutacağını fısıltıyla sordu. O da akşam ezanında hava kararmaya başladığı zaman nöbete geleceğini söyledi. Genç kız yürüyüşünü yavaşlattı. Ama durmadan geçerken ona yan gözle bakarak "Büyük annemi kasabanın çarşısına götüreceğim. Geceyi orada geçirecek ve ben yalnız döneceğim." diye mırıldandı. Her kelimesinde sanki onu tekrar göreceğinden doğan bir sevinç vardı. 6 saat sonra Fedun yine uyuklayan arkadaşıyla kapıda bulunuyordu. Yağmurdan sonra ona vaatlerle dolu gelen serin bir akşam başladı. Geçenler büsbütün seyrekleşmişti. Genç Müslüman kızı Osayitşa yolunda göründü.